Ayrım 18.
Caydar kocasının sözlerinden utanarak gider gider gidecektir dedi. Tanabay hiçbir şey söylemedi. Atlı uzaklaştıktan sonra karısına çıkıştı. Benim adıma nasıl cevap verirsin? Gidip gitmeyeceğimi ancak ben karar verebilirim. Gitmeyeceğim dedim, gitmeyeceğim. Sen ne dediğini düşündün mü hiç Tanabay? Düşünecek ne var bunda, yetti artık. Düşündüm, çok düşündüm de ne oldu? Sonunda partiden kovdular beni. Benim dostum mostum yok artık. Ölüm döşeğine yattığım zaman beni yoklamaya da gelmesinler. Tek başıma da ölebilirim. Elini hiddetle salladı ve sonra kalkıp Kore'ye gitti. Ama öfkesi kabarmıştı bir kere, yatışmıyordu. Doğuran koyunların kuzularını alıyor, meleşen kuzuları bir köşeye sürüyor, birbirlerini iten koyunlara küfürler savuruyordu. İşi vaktinde bıraksaydı, emekli olsaydı şimdi böyle ağırlaşmazdı. Ömür boyu hastalıktan kurtulmadı. İnleyip durdu da yine at sırtından inmedi. Hay senin canından değerli şefliğin batsın. Bundan sonra seni bir daha görürsem gözlerim çıksın. Kızarsan kız, ben de kızıyorum ve kimsenin umrunda olmuyor. Karanlık iyice bastırmış, hafiften kar yağmaya başlamıştı. Büyük sessizlik içinde kar tanelerinin yere düşerken çıkardığı o var yok ses bile duyuluyordu. Tanabay bu konuda karısıyla konuşmamak için eve gitmiyor, karısı da onun yanına gelmiyordu. Gelmezsen gelme diye söylendi Tanabay. Beni zorla gönderemezsin, benim için hiçbir şeyin önemi yok artık. O başka yola gitti, ben başka yola. Bir zamanlar dost dedik ama artık bitti. Gerçekten dost dediyse şimdiye kadar neredeydi? Hayır, artık umrumda değil. Sonunda Caydar geldi. Tanabay'ın muşambasını, yeni çizmelerini, kuşağını, eldivenlerini ve önemli ziyaretlere giderken giydiği börkünü ve ceketini de getirmişti. Hadi giyin dedi. Boş yere ısrar etme, gitmeyeceğim. Hadi vakit kaybetme. Sonra ömür boyu içinde ukde kalsın mı istiyorsun? Niye ukde kalacakmış? Korkma ölmez. Bir süre yatar yine kalkar. Bu ilk değil ki. Bak Tanabay, bugüne kadar senden benim için bir şey yapmanı hiç istemedim. Şimdi istiyorum. Acını, gücenmişliğini bana bırak. Git oraya. İnsanlığını unutma. Sonra el ne der? Hayır dedi Tanabay başını inatla sallayarak. Benim için hiçbir şeyin önemi yok artık. Sen hep insanlığı, saygıyı, iyiliği düşünürsün. El ne dermiş, ne derse desin, umurumda değil. İyi düşün Tanabay. Ben çadıra gidip ateşe bakacağım. Keçeye kıvılcım, kor parçası sıçrayabilir. Caydar, Tanabay'ın giyeceklerini orada bırakarak çadıra gitti. Tanabay yerinden kıpırdamadı. Giyeceklere el sürmedi. İnadını kıramıyor, Çora'ya söylediklerini aklından çıkaramıyor, homurdanmaya devam ediyordu. Gidip de ne yapacağım, nasılsın, iyi misin, benden bir istediğin var mı diyeceğim. Nasıl yardım edebilirim mi diyeceğim. Hayır, bunu yapamazdı. Tanabay'a göre bir şey değildi bu. Caydar yine geldi. Daha giyinmedin mi? Canımı sıkma sana, gitmeyeceğim dedim ya. Caydar öfkeyle bağırdı. Hadi kalk giyin. Tanabay emre uyan bir asker gibi ayağa kalktı. Bunu nasıl yaptığını kendisi de anlayamamıştı. Caydar bir adım daha yaklaştı. Fenerin solgun ışığında yüz ifadesinin korkunç olduğunu ve gözlerinden ot fışkırdığını gördü. Tanabay Caydar devam etti. Eğer bir erkek değilsen gitmezsin. O zaman senin yerine ben giderim. Sen evde sümüğün çeke çeke otur. Ben şimdi gidiyorum. Bana hemen atı eğerle. Tanabay ağır ağır atı eğerlemeye gitti. Kar ince ince sepeliyordu. Hay inatçı kadın, bu karanlıkta nasıl gidecek diyordu atı eğerlerken. Onu sözünden caydıramazdı artık. Caydar öldürsen bile sözünden dönmezdi. Ya bu karanlıkta yolunu şaşırırsa, gidip giderse ne olur? Ne yapalım? Onu zorlayan yok, kendi istedi. Tanabay atı eğer vururken yaptıklarından, bu inadından utanmaya başladı. Bir hayvandan farkım yok benim. Öfke aklımı başımdan aldı. Üzüntümü, duygularım böylesine açığa vurmam niye? Nelere uğradığımı, ne kadar acı çektiğimi herkes görüp anlasın diye mi? Karımı da çok üzdüm. Onun ne suçu var? Beceriksiz, işe yaramaz adamın biriyim ben. Hayvanım, hayvan. Biraz durdu. Sözünü geri almakta zoruna gidiyordu. Süsmek için başını eğen bir boğa gibi kaşlarını çatarak Caydar'ın yanına geldi. Atı yerledin mi dedi Caydar. Evet. Öyleyse hemen giyin diye muşambasını uzattı. Tanabay hiç sesini çıkarmadan giyinmeye başladı. İlk adımı yine karısı attığı için memnundu. Yine de bir onur meselesi yaparak "Sabah erken yola çıksam olmaz mı?" dedi. "Olmaz. Hemen şimdi gitmelisin. Yoksa iş işten geçmiş olur." Dağlarda gece dipsiz bir girdap gibi döne döne akıyordu. Baharın son karı seyrek ama iri iri düşüyordu yere. Sonunda reddettiği ağır hasta dostluğunun çağrısına uyarak karanlıklar içinde yapayalnız yol alıyor, kar taneleri başına, koluna, omzuna, sakalına yapışıp kalıyordu. Tanabay karı silkip atmak için bir harekette bulunmuyor, eğer üzerinde kımıldamadan oturuyordu. Düşüncelere dalıp gitmişti. Gelip geçen günleri, hayatının uzak geçmişini düşünüyordu. Çocukluk günlerini de. Çora da gencecikti o zamanlar. Köyün yüzünü ağartan bir gençti. Köy halkının okumuş, aydın genciydi o. Komsomola birlikte katılmışlardı. Partiye birlikte girmişlerdi. Kanal açılmasında beraber çalıştıklarını hatırlıyordu. Kendi resmini basan, ondan söz eden gazeteyi ilk gösteren Çora olmuştu. Onun elini sıkıp ilk kutlayan da Çora'ydı. Tanabay'ın Çora'ya karşı buz kesilen yüreği yavaş yavaş çözülmeye, yumuşamaya başladı. Onu düşünüyordu. Çora nasıl acaba? Ağır hasta olarak yatıyor muydu? Bu defa çok ciddi galiba. Öyle olmasa okuldaki oğlunu ne diye çağırsınlar? Belki bana bir diyeceği vardır. Olanları konuşmak, helalleşmek mi istiyor? Şafak söktü, kar hala yağıyordu. Tanabay atını hızlandırdı ve az sonra köy göründü. Önündeki bayırı aşınca oraya varacaktı. Çora nasıldı acaba? Biraz daha hızlı gitse, bir an önce varsaydı derken köy tarafından şafağın sessizliğini bozan soğuk bir ses geldi kulağına. Ağlayan birinin ta göğe yükselen, sonra birden kesilen çığlığıydı bu. Atın başını çekip durdurdu, rüzgara kulak verdi. Bir şey işitmedi. Herhalde ona öyle gelmiş, öyle bir ses duyar gibi olmuştu. Atını mahmuzladı ve o bayıra çıktı. Buradan sabahın bu erken saatinde köy sokakları, kar altında kalan bahçelerin çıplak ağaçları arasından uzayıp gidiyordu her yana. O saatte sokaklar ıpıssızdı, kimsecikler görünmüyordu. Sonra evlerden birinin önünde toplanmış kalabalığı, ağaçlara bağlanmış atları gördü. O ev Çora'nın eviydi. O kalabalık niye toplanmıştı oraya? Ne olmuştu? Yoksa Çora? Tanabay üzengiler üzerinde doğrularak kalktı. Ağzından burnundan soluyor, buz gibi soğuk havayı içine çekiyordu. Çok kısa bir süre öylece durdu. Sonra atını dört nola kaldırdı. Olamaz. Nasıl olur? Olamaz diyordu. Pekala mümkün olan olaydan sanki kendisi sorumluymuş gibi yüreği burkuldu, parça parça oldu. Biricik dostu Çora, dönüşü olmayan yolculuğuna çıkarken son sözünü söylemek, helalleşmek için onu çağırmış, oysa kendisi inatla bu çağrıyı reddetmişti. Ne büyük aptallık, ne bağışlanmaz bir davranıştı bu. Bir kara yüzlü olmuştu. Caydar niye yüzüne tükürmemişti onun? Ona ne deseler, ne kadar hakaret etseler azdı. Ölüm döşeğine yatmış bir adamın son dileğini yerine getirmemek bağışlanır bir suç muydu? Bu dileği yerine getirmemek şerefsizlik değil de neydi? Tanabay ilçeden dönerken, Çora'nın yorgaya binerken kendisine yetiştiği zamanı da canlandırıyordu gözünde. Aman Tanrım, ne ağır sözler söylemişti Çora'ya. Artık kendini bağışlayabilir miydi? Karla kaplı sokaklardan geçerken, suçluluk, pişmanlık ve utanç duygularının ağırlığı altında eziliyor, yer yarılsa da içine girsem diye düşünüyordu. Birden önünde bir atlı grubu gördü. Bunlar sessizce Çora'nın evine doğru gidiyorlardı. Sonra hep birden eğerleri üzerinde ileri geri sallanarak yüksek sesle ağıt söylemeye başladılar. Oy ciğerim oy, vay ciğerim vay. Kazaklar da gelmiş dedi Tanabay içinden. O zaman anladı Çora'dan hiçbir umut kalmadığını. Çora ölmüştü. Çayın karşı yakasında oturan kazaklar, Çora'yı bir öz kardeş gibi sevdikleri, bütün bölgede olduğu gibi onların da çok iyi tanıyıp saydıkları, pek değerli komşuları Çora'nın ölümü için yas tutmaya, onun cenaze törenine katılmaya geliyorlardı. Tanabay, "Sağ olun kazak soydaşlar, sağ olun," dedi içinden. "Biz ta en eski atalarımızdan beri her şeyde beraber olduk. Tasada ortak, kıvançta ortak, toylarda ortak, yarışlarda ortak. ağlayın kardeşlerim. Çorasız kalan bizlerle birlikte ağlayın. Sonra o da dövüne dövüne köyün ıssız sokaklarında yankılanan bir haykırışla çora çora çora diye bir sağa bir sola sallanarak bu dünyadan geçen dostu için sel gibi gözyaşı dökmeye başladı. Beli bükülmüş, kamburu çıkmıştı. Çoranın evine gelmişti. İşte Gülsarı orada bağlı duruyordu. Kara bir örtü koymuşlardı üstüne. Örtüyü kar kaplamıştı. Sahipsiz kalmıştı soylu yorga. Sahibi ölen atlara böyle kara örtü örtmek, eğersiz tutmak bir gelenekti. Tanabay yüzünü bindiği atın yelesine gömdü, sonra tekrar başını kaldırdı ve tekrar kapandı. Gözleri kararmıştı. Çevresindeki yüzler bulanık bulanıktı. Hıçkırıklar doldurmuştu havayı. O sırada biri, Tanabay'ın inmesine yardım edin, çoranın oğluna götürün onu dedi. Tanabay bunu duymamıştı. Birkaç kişi onu attan indirdiler, koluna girip kalabalığın arasından geçirdiler. Bağışla beni çora, bağışla diye ağlıyordu Tanabay. Çora'nın öğrenci oğlu Samansur, avluda yüzünü duvara dayamış öylece duruyordu. Gözleri yaş doluydu. Tanabay'a döndü, kucaklaştılar, ağladılar, ağladılar. Artık senin baban yok, benim çoram yok, bağışla, bağışla beni çora diye bozladı Tanabay. Birileri gelip onları ayırdı. Sonra Tanabay kalabalığın arasına girdi. Herkesi yakından görüyordu şimdi ve o sırada onu Bibican'ı da gördü. Bibican Tanabay'a gözlerini dikti. Gözyaşları iri damlalar halinde akıyordu. Tanabay öncekinden de büyük hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Şimdiki ağlayışı ömür boyu yitirdiği her şey içindi. Artık hiç göremeyeceği çora için, işlediği suçlar için, karşısında duran Bibican için, kader ikisini ayırdığı için, o müthiş fırtınalı gece için, Bibican'ın yarsız ve yalnız kalması, bir mutlu ve aydınlık gün görmeden yaşlanıp gitmesi içindi. Karalara bürünmüş Gülsarı için, çektiği bunca sıkıntı için ve eziyetler için, dile getiremeyip içine attığı her şey için ağlıyordu. Neler neler içinde o gözyaşları. Bağışla beni çora, bağışla beni diyordu durmadan. Yalnız çoradan değil, bu çığlıklarıyla Bibican'dan da bağışlanmasını diler gibiydi. Tanabay, Bibican yanıma gelse, gözyaşlarımı kendi eliyle silse, beni avutsa diye düşünüyordu bir yandan. Ama Bibican gelmedi. Gelmedi ama o da kendisi gibi ağlıyordu. Tanabay'ı yatıştırmaya çalışanlar başkaları oldu. Sabır Tanabay, sabır. Kendin topla artık. Göl kadar gözyaşı dökmek çorayı geri getirmez. Topla kendini dediler. Bu sözler onu avutamıyor, acısını daha da arttırıyordu. Sarsılıyor, sarsılıyor, gözyaşlarını dindiremiyordu. Çoranın cenaze namazı ikindide kılındı ve onu toprağa verdiler. Gökyüzünde dona kalmış gibi hareketsiz duran bulutların arasından güneş belli belirsiz beyaz bir top gibi görünüyordu. Yumuşak kar taneleri hala uçuşuyordu havada. Çorayı dönüşsüz yolculuğuna çıkaran cenaze alayı çağaltısız kara bir çay gibi akıyordu. Cenaze alayının önünde yan kapakları indirilmiş bir kamyon beyaz keçeden kefene sarılmış çoranın cenazesini taşıyordu. Aynı kamyonda çoranın yanında karısı, çocukları ve yakın akrabaları oturuyordu. Kamyonun hemen ardında iki kişi yürüyordu. Geriye kalanların hepsi atlıydılar. Yaya yürüyenlerden biri çoranın oğlu Samansur, ikincisi Tanabay'dı. Tanabay sahipsiz, eğersiz, binicisiz, karalara bürünmüş Gülsarı'yı götürüyordu yedeğinde. Köyün dışındaki yol yumuşak, bembeyaz karla kaplıydı. Atların toynakları altında ezilen bu yol genişliyor, kara bir şerit gibi görünüyordu. Cenaze alayı sanki çoranın son seferi için açıyorlardı o yolu. Yol tepe üzerindeki mezarlığa kadar uzandı ve orada çoranın yolu bitmiş oldu. Yetim kalmış Gülsarı Tanabay'ın yedeğindeydi. Tanabay içinden onunla da konuşuyordu. İşte böyle Gülsarı, sen ve ben, ikimiz çoradan ayrıldık, artık çora yok. O yolda sen niye kişneyerek beni durdurmadın? Ne yapalım? Tanrı sana konuşma dili vermemiş. Oysa benim dilim var. Konuşan bir insanım. Ama dilsiz hayvandan daha dilsiz, daha kötüyüm. Dostunu o yolda öylece bırakıp arkama bakmadan çekip gittim. Çorayı ben öldürdüm. O hiç gereksiz acı sözleri söyleyen dilimle öldürdüm diyordu. Mezarlığa giden yol boyunca Tanabay Çora'dan af diledi. Mezarlıkta Samansur'la birlikte kabre indiler. Çora'yı ebedi uykusuna yatacağı mekana yerleştirdiler. Tanabay durmadan tekrarlıyordu. Bağışla beni Çora, bağışla. Beni duyuyor musun? Bağışla, bağışla. Bir tepecik meydana getirdiler. Bağışla Çora, bağışla, bağışla. Cenaze aşından sonra Samansur Tanabay'ın koluna girerek onu dışarı çıkardı. Taneke, size söyleyeceklerim var, dışarıda konuşalım dedi. Birlikte evden çıktılar. İnsanların arasından, tüten semaverin yanından ve avluda yanan ateşlerin dumanları içinden geçerek evin arkasındaki bahçeye geldiler. Oradan da ark boyunca yürüyerek devrilmiş bir ağacın yanında durdular ve bu ağacın üzerinde oturdular, suskundular. İkisi de kendi düşüncelerine dalmıştı. Hayat dediğin bu işte, bir gün bitiverir diyordu Tanabay. Bu Samansur daha düne kadar koşup oynayan bir çocuktu. Şimdi kocaman bir delikandı. Herhalde bu acı onu olgunlaştırmış. Çora'nın aile içindeki yerini o dolduracak artık. Şimdi onunla iki büyük insan gibi konuşuyoruz. Böyle de olmalı. Babanın yerini oğul alır. Oğullar babalarının işlerini sürdürür, ileri götürürler. Dilerim babası gibi olur. Ona layık evlat olduğunu gösterir. Oğullar bizden akıllı, bizden bilgili, bizden ileri olsunlar. Kendilerine de başkalarına da yararlı olsunlar. Biz de bunun için babayız. Oğullarımızın bizden daha bilgili, daha başarılı olmasını dileriz. Hayatın anlamı da budur. Tanabay kocamış bir adam gibi sakalını sıvazlıyordu. Samansur, artık sen aile reisi oldun dedi. Artık Çora'nın yerine Çora sensin. Seni Çora'yı dinler gibi dinleyeceğim. Söyleyeceklerini söyle bana. Ben size babamın bir vasiyetini, size iletmemi istediği bir sözünü söyleyeceğim dedi Samansur. Tanabay Çora'nın sesini duyar gibi oldu ve irkildi. Çocuk babasının gençliğine çok benziyordu. Tanabay bunu o anda fark etti ama Samansur babasının delikanlılık çağını bilmiyor, Tanabay biliyordu. Tıpkısıydı babasının. Boşuna dememişler. Babalar ölür ama oğullar onu yaşatırlar diye. Çora'yı bilenler ve ananlar, var oldukça Çora ölmez. Kulağım sende oğlum. Ben geldiğimde babam daha ölmemişti Taneke. Ölümünden bir saat önce yetiştim. Son ana kadar bilinci yerindeydi. Sizi çok bekledi Taneke. Tanabay nerede? Gelmedi mi diye sorup durdu. Biz yolda olduğunu, az sonra geleceğini söylüyorduk her soruşunda. Size bir şeyler söylemek istiyordu herhalde ama söyleyemeden gitti. Biliyorum Samansur, biliyorum. Görüşmemiz gerekiyordu. Kendimi hiç bağışlamayacağım. Yetişemedim, ah yetişemedim. Suç benim. Babam size şunları söylememi tembih etti. Oğlum, benim Tanabay'ıma söyle, ondan özür diliyorum. Beni bağışlamasını, bana kızmamasını istiyorum. Partinin ilçe merkezi komitesine benim parti üyelik kartımı o götürüp teslim etsin. Kendi eliyle götürmesini söyle, başkası götürmesin. Bunu söylemeyi sakın unutma dedi. Bundan sonra gücü kalmadı. Gözleri sönüyordu, dudakları yine kımıldıyor, bir şeyler söylüyordu ama anlayamadık. Artık son nefesini verdiğinde hala birilerini bekliyor gibiydi. Tanabay hiçbir şey söylemedi. Sessiz hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlıyordu. Çora dünyadan göçüp gitmişti. Oysa onlar ikisi bir kişi gibiydiler. Çora kendisiyle birlikte Tanabay'ın bir yarısını, hayatının çok önemli bir bölümünü ve daha birçok şeyi alıp götürmüştü. Sağ ol Samansur, bunları söylediğin için sağ ol. Babana da şükran duyuyorum dedi Tanabay hıçkırıklarını keserek. Yalnız beni düşündüren bir durum var. Beni partiden çıkardıklarını biliyor musun? Evet biliyorum. Partiden çıkarıldığıma göre onun üyelik kartını oraya götürmeye hakkım yok. Orasını bilemem Taneke. Buna kendiniz karar verirsiniz. Ben babamın vasiyetini söyleyerek görevimi yaptım. Bu vasiyeti yerine getirmenizi sizden rica ediyorum. Bunu candan gönülden yapmak isterim Samansur. Neyleyim ki bu felaket başıma geldi. Sen götürüp versen olmaz mı? Hayır olmaz. Babam bu vasiyeti kime niçin bıraktığını biliyordur. Babam size güveniyordu. Ben niye güvenmeyeyim? Komitedekilere söyleyiniz. Komünist Çora, Sayakov'un ölüm deşeğindeyken son isteği vasiyeti böyleydi deyin. Ertesi sabah Tan ağarmadan önce Tanabay atlandı. İyi günlerde, kötü günlerde, zorda ve kolayda büyük dost, büyük at Gülsar'ı donmuş yolu nallarıyla döverek koşuyordu. Can dostu Çora Sayakov'un vasiyetini yerine getirecek olan Tanabay vardı eğerde. Tanabay'ı uçar gibi götürüyordu Gülsar'ı. İleride gözün ulaşamadığı bir uzaklıkta şafak ağır ağır sökmekteydi. Şafağın doğurgan rahminden sökün eden ilk ışıklarla yeni bir gün doğuyordu. Beyaz sisler arasından altın renkli ışınlar süzülüyor, sonra alev alev yükseliyor, yeryüzüne yayılıyordu. Gülsarı doğan güneşe, ufukta tek başına parlayan o yıldıza doğru koşuyordu. Ayazdan kas katı olmuş yol, namlı yorganın nalları altında eziliyor, çıtırdıyor, çınlıyordu. Tanabay çoktandır binmemişti yorga Gülsarı'ya. Gülsarı yine eskisi kadar hızlı koşuyordu. Karşıdan gelen rüzgar atın yelesini savuruyor, Tanabay'ın yüzüne vuruyordu. Besbelli ki Gülsarı hızlı ve düzenli koşma niteliğini yitirmemişti ve gücünün doruğundaydı. Tanabay yol boyunca düşündü. Çora Parti Komitesi'ne üyelik kartını götürmesi için bunca kişi arasından daha dün partiden kovulan Tanabay'ı niçin seçmiş, niçin bunu vasiyet olarak söylemişti? Bunun anlamı neydi? Bu bir sınav mıydı? Tanabay'ın partiden atılmasına karşı olduğunu mu anlatmak istemişti? Bu soruların cevabını veremiyordu. Artık Çora konuşamazdı. Çora konuşamazdı derken yine yüreği parçalandı. Ama gerçekti. Hiçbir zaman Çora'dan öğrenemeyecekti bunu. Yine anılar, her türlü düşünceler üşüşüyordu kafasına. Unutmaya çalıştığı ne varsa hepsi gözünün önünde kafasında yeniden canlanıyordu. Demek daha bitmemişti. Çora'nın son dileğini yerine getirecekti. Şimdi o Çora'nın parti üyelik kartını teslim etmeye gidiyordu. Kartı verecek ve Çora'nın nasıl bir adam olduğunu anlatacaktı onlara. Onun herkes tarafından nasıl sevildiğini, sayıldığını anlatacaktı. Kendisini de anlatacaktı. Çora ile Tanabay bir elin parmakları gibiydiler. Ayrılamazlardı. Gençliklerinde Çora ile birlikte kışın ayazında, yazın sıcağında nasıl canla başla çalıştıklarını anlatacaktı. Bunu bilmiyorlarsa öğrensinlerdi. Belki o zaman herkes Tanabay'ın ne sağ iken ne de öldükten sonra Çora'dan koparılmayı hak etmediğini anlardı. Yeter ki ona kulak verip dinlesinler, yeter ki içini dökmeye fırsat versinler. Tanabay parti sekreterinin odasına nasıl gireceğini, önündeki masaya Çora'nın kartını nasıl bırakacağını, durumu nasıl anlatacağını da düşünüyordu. Kendi suçunu da kabul edecek, özür dileyecekti. Onu yeniden partiye alsalar çok sevinecekti. Parti dışında kalmak balığın karaya çıkması gibiydi onun için. Ya ona, sen partiden atılmış bir adamsın, partinin resmi belgesine el sürme hakkını nereden aldın derlerse, bu Çora'nın ölüm döşeğinde söylediği vasiyettir diyecekti. Herkesin yanında söylenmiş bir vasiyet, isterseniz Çora'nın oğlu Samansur'a sorun, o buna tanıktır diyecekti. Bunun ne önemi var? Ölmekte olan bir adam her şeyi sayıklar derlerse ne cevap verecekti?